Ayrım 55, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 580. FSC'nin sağladığı verim ona karşı olan orman kesim şirketlerinde büyük saygınlık uyandırmıştır. Ancak bu şirketler daha zayıf standartlara dayalı kendi sertifikasyon organizasyonlarını da kurmaktan çekinmemişlerdir. Bu organizasyonlardan bir tanesi de American Forest and Paper Association, The Canadian Standards Association ve Pan-European Forest Council tarafından kurulan sürdürülebilir ormancılık girişimidir. Ancak yarattığı etki ve galiba amaç da buydu, rekabet ortamı oluşturup halkın kafasını karıştırmaktan ibarettir. Örneğin bu girişim başlangıçta 6 farklı etiket önermiştir. Tabii bu kafa bulandırıcılar FSC'den farklıdırlar. Bunlar üçüncü şahıs tarafından bir sertifikasyon verilmesini talep etmezler ve hatta şirketlerin kendi kendilerini sertifikalandırmasına bile izin verirler. Şaka yapmıyorum. Elbette şirketlerden tek biçimli standartlarla ve rakamsal sonuçlarla kendilerini değerlendirmeleri de beklenmez. Örneğin su kenarında yetişen bitkilerin bulunduğu alanın genişliği önemlidir demezler. Bunun yerine rakamsal olmayan süreçlerle değerlendirmeleri beklenir. Örneğin bizim bir politikamız var, yöneticilerimiz müzakerelere katılırlar gibi sözler sarf ederler. Gözetim zinciri sertifikasyonuna da sahip değillerdir. Dolayısıyla hem sertifikalı hem de sertifikasız kereste alan bir bıçkhanenin ürünü onlara göre sertifikalı sayılmaktadır. Pan-European Forest Council bölgesel olarak otomatik sertifikalandırma uygulamaktadır. Bu şekilde Avusturya'nın tamamı hızla sertifikalı hale gelebilir. Ancak oldukça açıktır ki bu kendi kendini sertifikalama şeklindeki endüstri girişimleri gelecekte tüketicilerin gözünde inandırıcılığını kaybedecek ve nihayet FSC tarafından saf dışı bırakılacaktır. Bu inandırıcılığı geri kazanmak adına FSC'nin standartlarına yöneleceklerdir. Deniz Mahsulleri Endüstrisi. Üzerinde tartışacağım son endüstri ise deniz ürünleri endüstrisidir. Yani deniz balığı çiftlikleri. Bu endüstride petrol, madencilik ve kereste endüstrilerinde olduğu gibi aynı köklü problemle karşılaşmaktadır. Bir başka deyişle artan dünya nüfusu ve refahı dolayısıyla artan taleplere gittikçe azalmakta olan kaynaklar ile karşılık vermek gerekmektedir. Birinci dünya ülkelerinde deniz balığı tüketimi oldukça yüksek olmakla ve gittikçe de artmakla birlikte diğer ülkelerde de epey fazladır ve gittikçe daha da hızlı artmaktadır. Örneğin son 10 yıldır Çin'de ikiye katlanmıştır. Günümüzde balık 3. dünyanın tükettiği tüm proteinin hem bitkilerden hem de hayvanlardan karşılanan %40'ına tekabül etmektedir ve 1 milyardan fazla Asyalı'nın temel hayvansal protein kaynağıdır. Bununla birlikte nüfusu iç taraflardan kıyı kentlerine kayan ülkeler de deniz ürünlerine olan talebi arttıracaktır. Çünkü dünya nüfusunun 3 çeyreği 2010 yılına kadar deniz kıyısından sadece 50 mil kadar uzaklıkta yaşamaya başlayacaktır. Deniz ürünlerine olan bağlılığın bir sonucu olarak deniz dünya çapında 200 milyon insana iş ve gelir sağlamaktadır. Balıkçılık İzlanda, Şili ve diğer bazı ülkelerin ekonomilerinin en önemli temelini oluşturmaktadır. Herhangi bir yenilenebilir biyolojik kaynağın idaresi problemlidir. Ancak deniz balıkçılığının idaresi özellikle zordur. Tek bir ulus tarafından kontrol edilen denizlerde balıkçılık yapan şirketler bile zorlukla karşılaşırlar. Ancak birden fazla ulusun kontrol ettiği sularda faaliyet gösteren bu çiftlikler daha büyük problemlerle karşılaşmaktadırlar ve ne var ki çok çabuk yıkılmaya eğilimlidirler çünkü hiçbir ulus onları denetlememektedir. Deniz sınırının 321 kilometre uzağındaki açık denizlerde faaliyet gösteren balıkçılık şirketleri herhangi bir ulusal hükümetin kontrolü dışında kalırlar. Araştırmalar düzenli bir yöntem ile dünyadaki deniz ürünlerinin denizden çıkarılmasının sürdürülebilir bir seviyede tutulabileceğini, hatta şimdiki seviyesinden bile daha yükseğe çıkarılabileceğini ortaya koymaktadır. Ne var ki dünyadaki önemli ticaret hacmine sahip deniz balıkçılığı şirketleri çoğu ya ticari açıdan yok olma noktasına doğru gelmiş veya ciddi şekilde tükenmişlerdir. Aşırı balık avladıklarından dolayı balığın kökünü kurutmuş veya kurutma sınırına yaklaşmışlardır. Bazıları da geçmişteki aşırı avlanma sebebiyle stokları kullanarak toparlanmaya çalışmakta, bazıları da acilen iyi bir yönetimle toparlanmayı beklemektedir. Şimdiden çökmüş olan önemli balık endüstrileri arasında Atlantik'te yakalanan halibut, dipnot halibut kalkana benzer eti yenen yassı ve iri bir balık, büyük ton balığı, kılıç balığı, Kuzey Denizi'nde yakalanan ringa balığı, Grand Banks'ta çıkan morino, Arjantin'de yakalanan merlos, dipnot merlos eti yenen bir deniz balığı ve Avustralya Murray Nehri morinosu bulunmaktadır. Atlantik ve Pasifik okyanuslarının aşırı avlanarak balığın kökünün kurutulduğu alanlar 1989 yılı içerisinde balıkçılık faaliyetleri açısından tavan yapmış ve o zamandan beri de gitgide azalmıştır. Tüm bu başarısızlıkların ardındaki ana sebepler önceki bölümde de üzerinde durulduğu gibi halkın trajedisini oluşturmaktadır. Bu durum tüketicilerin ortak kullanıma açık olan yenilenebilir bir kaynağı tüketirken bir anlaşmaya varamamaları ile sonuçlanmaktadır. Oysa bir anlaşmaya varmaları kesinlikle kendi menfaatlerine uymaktadır. Efektif bir idarenin ve düzenlemenin olmayışı ve uygunsuz yapılan devlet yardımları, örneğin pek çok hükümet sırf politik sebeplerle balık stokları ufak olmasına rağmen büyük balıkçılık firmalarını destekler, neredeyse kaçınılmaz olarak aşırı balık avına yol açmaktadırlar. Ancak bu yardımlar olmadan hayatta kalabilmeleri de zordur, çünkü kârları azdır. Aşırı balık avlama sebebiyle oluşan hasar deniz ürünleriyle beslenen hepimizin gelecek umutlarını söndürmekte, üretim yaptığımız balık veya deniz ürünleri stoklarını baltalamaktadır. Deniz ürünlerinin çoğu balık ağları ve diğer metotlar ile çıkarılır. Bu durum aradığımızın dışındaki deniz canlılarını tutmamıza yol açar. Yanlışlıkla tutulmuş diğer hayvanlar tüm avın dörtte biri veya üçte ikisi gibi bir oran oluşturur. Çoğunlukla bu yanlışlıkla tutulan hayvanlar ölürler ve tekrar denize fırlatılırlar. Bu fazladan tutulan ürünlerin içinde istenmeyen balık türleri, avlanması hedeflenen balık türlerinin yavruları, foklar, yunuslar, balinalar, köpek balıkları ve deniz kaplumbağaları vardır. Bu hayvanların ölümleri elbette kaçınılmaz bir son değildir. Örneğin balıkçılık donanımlarında yapılan son değişiklikler ve uygulamalar, Doğu Pasifik Tuna Balığı Üretim Çiftliği'ndeki yunus balığı ölümünü 50 faktör azaltmıştır. Yanlış metotlar deniz habitatına genel olarak ağır hasar verilmektedir. Bilhassa trol ile denizin dibini taramak deniz yatağına, dinamit ve siyanürlü balık avlama metotları da mercan resiflerine zarar vermektedir. Son olarak aşırı avlanma eninde sonunda geçim kaynaklarının temelini oluşturduğu için ve işlerini kaybetmelerine yol açtığı için balıkçıların kendilerine zarar vermektedir. Tüm bu problemler sadece ekonomistleri ve çevrecileri endişelendirmekle kalmaz, aynı zamanda deniz ürünleri endüstrisinin önde gelen bazı kuruluşlarını da endişelendirmektedir. Endişelenenlerin içinde dünyanın en büyük donmuş balık müşterisi olan ve ürünleri ABD'de Gorton markası, sonradan Unilever'e satılmıştır, adı altında tanınan Unilever'in İngiltere'deki Birdseye Walls ve Igloo'nun Avrupa'daki Findus ve Frutsa'nın yöneticileri de bulunmaktadır. Yöneticiler alıp sattıkları malın, yani balığın dünya çapında aşırı derecede tükenmesinden endişe etmektedirler. Tıpkı FSC'yi kuran kereste şirketleri yöneticilerinin ormanların aşırı bir hızla tükenmesinden korkmaları gibi. Bundan ötürü 1997'de FSC'nin kuruluşundan 4 yıl sonra Unilever Denizcilik İdari Konseyi adı verilen benzer bir organizasyonu oluşturmak için Dünya Yaban Hayatı Koruma Fonu ile bir ekip kurmuştur. Organizasyonun hedefi tüketicilere inanılır bir etiket sunmak ve kendilerini bekleyen tehditle motivasyonlarının kırılmalarındansa kendi trajedilerine çözüm bulmak üzere balıkçıları teşvik etmekti. Diğer şirketler ve vakıflar ile uluslararası bazı ajanslar şimdi MSC'ye fon aktarmak üzere Unilever ve WWF'e katılmışlardır. İngiltere'de MSC'yi destekleyen veya sertifikalı deniz ürünleri satın alan Unilever dışında diğer şirketler, İngiltere'nin en büyük deniz ürünleri şirketi olan Young's Blue Crest Seafood Company, Yine İngiltere'nin en büyük taze gıda tedarikçisi olan Sainsbury's, Mark & Spencer süpermarketler zincirleri ve Safeway, balıkçı teknelerinden oluşan bir filo ile faaliyet gösteren Boyd Line yer almaktadır. Bu organizasyonu destekleyen Amerikan firmaları arasında ise dünyanın en büyük doğal ve organik gıda perakendecisi olan Whole Foods, Shaw süpermarketler ve Trader Joe marketleri yer almaktadır. Diğer ülkelerde olan destekçiler ise İsviçre'nin en büyük gıda perakendecisi olan Migros, Kayalis ve Avustralya'da balıkçı tekneleri, fabrikaları bulunan, pazarda büyük bir yeri olan ve ihracat faaliyeti de gösteren France Foods'dur. MSC'nin balıkçılık endüstrisine uyguladığı kriterler, balıkçılar, şirket yöneticileri, deniz ürünleri işleyicileri, perakendeciler, bilim adamları ve çevreci gruplarla yapılan müzakereler ile geliştirilmiştir. En önemli kriterler endüstrideki balık stoklarının, stokun cinsiyet ve yaş dağılımı ile genetik çeşitliliği de dahil, geleceğinin süresiz olarak sağlıklı tutulması, sürdürülebilir bir mahsulün sağlanması, ekosistem bütünlüğünün korunması, deniz habitatına ve hedef dışı diğer türlere, yanlışlıkla tutulanlara olan etkilerin en aza indirilmesi, stokların idare edilirken belirli kurallar ve prosedürler izlenmesi ve etkilerinin en aza indirilmesi ve konuyla ilgili yasalara uyum içerisinde olun. Deniz ürünleri şirketleri kendi balıkçılık uygulamalarının çevreye olan tehlikesizliği konusunda tüketim toplumunu birbirinden farklı iddialarla geniş çapta bir bombardımana tutmaktadırlar. Bunların bazıları aldatıcı veya kafa karıştırıcıdır. Bundan dolayı MSC'nin özü, FSC'nin de olduğu gibi bağımsız bir üçüncü şahıs sertifikasyonu olmasıdır. Aynı şekilde FSC ile olduğu gibi MSC de denetimi kendisi tamamlamaktan ziyade pek çok sertifikalandırma organizasyonunu bu iş için yetkilendirir. Sertifika almak için başvuru yapmak tamamıyla isteğe bağlıdır. Sertifikasyonun getirisinin yapacağı masrafı tazmin edip etmeyeceğine karar vermek şirkete aittir. Değerlendirme gerektiren küçük çiftlikler için ise David and Lucille Packard adlı bir vakıf, Sürdürülebilir Balıkçılık Fonu, Sustainable Fisheries Fund vasıtasıyla bu masrafları ödemeye katkıda bulunmaktadır. Bu işlemler sertifikalandırma organizasyonu tarafından başvuru yapan şirketin gizli bir ön değerlendirmesiyle başlar. Daha sonra eğer şirket hala değerlendirilmek istiyorsa, 1 veya 2 yıl süren büyük ve komplike çiftlikler için 3 yıla kadar çıkabilir, tam bir değerlendirme süreci başlar. Böylece şirketin dikkate alması gereken konular kendisine bildirilir. Eğer denetim olumlu ise ve bildirilen konular çözülmüş ise, şirket 5 yıl süreli bir sertifikasyon alır. Ancak bu sertifikasyon her yıl bir kere denetime maruz kalmayı kabul etmek koşulu ile verilir. Üstelik bu denetimler önceden kararlaştırılmadan ani ziyaretlerle yapılmaktadır. Bu denetim sonuçları kamuya açık olarak web sitede yayınlanır ve iyice tetkik edilir ve sık sık ilgili taraflarca sorgulanır. Tecrübeler göstermiştir ki pek çok şirket MSC sertifikasyonunu aldıktan sonra onu kaybetme korkusu duyar ve yıllık denetimi geçebilmek için kendisinden ne isteniyorsa yerine getirir. Yine FSC'de olduğu gibi gözetim zinciri denetimleri de vardır. Bu denetimler balığın sertifikalı bir çiftlik tarafından avlandığını, balıkçı teknesinden balığın boşaltıldığı limana, sonra toptancı pazarlara, işleyicilere, balığın dondurulma işlemlerinin gerçekleştiği tesislere ve konserve fabrikalarına, toptancı satıcılara ve dağıtımcılara ve perakende pazarına kadar olan süreci izleyebilmek içindir. Tüm bu zincirde izlenebilen sertifikalı çiftliğin ürünleri bir markette veya bir restoranda tüketiciye sunulurken MSC logosu taşımaktadır. Burada sertifika verilen öğeler balıkçılık şirketi veya balık deposu ile balıkçılık metotları, uygulamaları veya bu depodan mahsul elde etmek için kullanılan donanımdır. Sertifikasyon almaya çalışanlar ise kolektif çalışan balıkçılar, yerel balıkçılık endüstrisi adına faaliyet gösteren hükümete ait balıkçılık departmanları, işleyiciler ve distribütörlerdir. Balıkçı şirketlerinden talep edilen uygulamalar sadece balıklarla ilgili değildir. Bu uygulamalar yumuşakçaları ve kabukluları da kapsamaktadır. Bugüne kadar sertifika almış 7 şirketten en büyüğü ABD'nin Alaska eyaletindeki somon balığı şirketidir. Söz konusu kurum Alaska Balıkçılık İdaresi tarafından temsil edilmektedir. Diğer büyük kurumlar ise Western Australian kaya istakozu ile Avustralya'nın en değerli tek kalmış türleri ile ilgili faaliyet gösterir ve tüm Avustralya'daki balıkçılık endüstrisinin değerinin %20'sini elinde tutar. Yeni Zelanda Hoki şirketidir. Yeni Zelanda'nın en karlı ve ihracat faaliyeti de gösteren balıkçılık şirketi. İngiltere'de 4 balıkçılık örgütü Thames nehrinden avlanan ringa balığı, Cornwall ıskumrusu, Bury körfezinden çıkarılan kabuklu deniz ürünleri ile ilgili sertifika almışlardır. Sertifika bekleyenler ise ABD'deki en büyük balıkçılık örgütü, ABD'de balık avının neredeyse yarısını elinde tutan, Alaska'dan çıkarılan mezgit balıkçılığı yapan ABD batı kıyılarında halibut, Dungeness bölgesinde yengeç ve benekli karides, ABD doğu kıyısında çizgili devrek ve Baja, Kaliforniya'da istakoz çıkaran kuruluşlardır. Yaban balığı avından aquaculture yani su içinde balık yetiştirme operasyonlarına kadar sertifikalandırma alanlarının genişletilmesi planları yapılmaktadır. Bunların karşılaştıkları büyük problemler de gelecek bölümde incelenecektir. Karidesten başlayarak belki somonun da içinde yer alacağı diğer 10 türle ilgili uygulamalar genişletilecektir. Şu anda öyle gözükmektedir ki dünyanın önemli balıkçılık şirketleri için sertifikasyon alanındaki problemler yaban karideslerinin avlanması. Çünkü çoğunlukla trolle dipten tarama ile yakalanmaktadır ve bu da yüksek miktarda istenmeyen deniz hayvanının avlanması demektir ve belli bir ulusun yetkisi dahilinde olmayan balıkçılık faaliyetleri ile daha da artmaktadır. Genel olarak bakıldığında sertifikasyon süreci deniz ürünleri endüstrisi için ormanlarda olduğundan daha zor ve yavaş gelişmektedir. Yine de son 5 yıldır bu endüstrinin sertifikasyon alımı konusunda kaydettiği ilerleme beni oldukça şaşırtmıştır. Ben bunun olduğundan çok daha zor ve yavaş gelişeceğini zannederdim. Şirketler ve halk. Kısacası büyük şirketlerin çevre uygulamaları pek çoğumuza göre bizim adalet anlayışımıza uygun olmayan bir olgu tarafından şekillenmektedir. Koşullara bağlı olarak bir şirket en azından kısa bir dönem için gerçekten de karını en yüksek dereceye çıkarabilir. Ancak bunu çevreye ve insanlara zarar vererek elde eder. Bu durum bugün de mevcuttur. Kotası olmayan ve kontrol edilmesi son derece güç olan balıkçılık şirketleriyle yozlaşmış hükümet görevlileri ve deneyimsiz arazi sahiplerinin kontrolündeki tropik yağmur ormanlarının bulunduğu arazileri kısa süreli olarak kiralayan uluslararası kereste şirketleri için geçerlidir. Yine bu durum 1969 yılında Santa Barbara kanalındaki petrol sızıntısı faciasından önce petrol şirketleri için ve son çıkan çevresel temizlik yasalarından önce de Montana madencilik şirketleri için geçerliydi. Hükümet düzenlemeleri etkin olduğunda ve halk çevre bilincine sahip olduğunda çevre uygulamaları açısından temiz olan büyük şirketler kirli faaliyet gösterenleri rekabet dışı bırakacaklardır. Ancak bunun tersi de hükümet düzenlemelerinin etkin olmadığı ve halkın da umursamadığı durumlarda muhtemelen geçerli olacaktır. Diğer insanlara zarar vererek faaliyetini sürdüren bir şirketi suçlamak bizim için kolay ve ucuzdur. Fakat sadece suçlamak bu durumu değiştirmeye yeterli değildir. Bu düşünce şirketlerin kâr amacı gütmeyen yardım kurumları olmadıkları, tam tersine onların birer kâr amacı güden ticari kurum oldukları gerçeğini göz ardı etmektedir. Halka açık şirketler de hissedarları için kârlarını en yüksek düzeye çıkarmakla sorumludurlar. Yasalarımıza göre bir şirketin yöneticileri eğer kasıtlı olarak kârlarını azaltacak şekilde o şirketi yönetirlerse hissedarların haklarını ihlal ettikleri için yasal olarak yükümlü tutulmaktadırlar. Nitekim 1919 yılında işçilerinin günlük yevmiyelerini 5 dolar arttırdığı için hissedarlar tarafından otomobil üreticisi Henry Ford'a dava açılmıştır. Mahkeme Ford'un çalışanlarına karşı insani hislerinin çok güzel olduğunu takdir etmesine rağmen içinde bulunduğu şirketin hissedarlarına kar sağlamak zorunda olduğuna da kararını vermiştir. Bizim şirketleri suçlayıcı tavrımız aynı zamanda bir şirketin halka zarar vererek kar sağlamasına izin veren, koşullar yaratan devletin sorumluluğunu da göz ardı etmektedir. Örneğin devletin maden şirketlerini çevresel temizliğe zorlamaması veya sürdürülemez ağaç kesme operasyonları sonucu ortaya çıkan orman ürünlerini satın almaya devam etmesi gibi. Aslına bakarsanız uzun vadede doğrudan veya seçtiği politikacılar aracılığı ile zararlı çevresel uygulamaları şirketler için karsız ve yasa dışı hale getirme gücünü elinde tutan unsur halktır. Aynı şekilde sürdürülebilir çevre politikalarını karlı hale getirme gücünü de elinde tutmaktadır. Halk Exxon Valdez, Piper Alpha ve Bhopal felaketlerinden sonra yaptığı gibi çevreye zarar verdikleri için şirketlere dava açarak yalnızca sürdürülebilir yöntemler kullanılarak elde edilmiş ürün satın almayı tercih ederek bunu yapabilir. Böyle bir tercih Home Depot ile Unilever'in dikkatini çekmiştir. Yine halk çevre konusunda zayıf izleme kayıtları olan şirketlerin çalışanlarını çalıştıkları kurumdan utanır ve kendi yönetimlerinden şikayet eder hale getirebilir. Norveç hükümetinin Chevron'a yaptığı gibi kendi hükümetlerinin doğru çevresel uygulamalara sahip şirketlerle sözleşme yapmasını sağlayabilir. Hükümetlerine iyi çevre uygulamalarını gerektiren yasalar ve düzenlemeler yürürlüğe koyması için baskı yapabilir. 1970'ler ve 1980'lerde ABD hükümetinin kömür endüstrisine getirdiği yeni düzenlemeler gibi. Böylece büyük şirketler halk veya devlet baskısını dikkate almayan tedarikçilerinin üzerinde güçlü bir baskı uygulayabilirler. Örneğin ABD'de deli dana hastalığının yayılması korkusu ile ABD hükümetinin Sağlık ve İnsan Bakanlığı'na bağlı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, FDA, hastalığın yayılma riskini taşıyan uygulamaları bırakması için et endüstrisine yönelik yasal düzenlemeler getirdi. Ancak et ambalajcıları bu düzenlemeleri yerine getirmemek için 5 sene direndiler ve bunları hayata geçirmenin çok pahalı olduğunu iddia ettiler. Ancak McDonald's Corporation, hamburgerlerinin müşteriler tarafından alımının azalması dolayısıyla uyarıda bulunur bulunmaz et endüstrisi yeni düzenlemelere birkaç hafta içerisinde uyum sağladı. Bu durumu bir McDonald's temsilcisi şöyle açıklamıştır. "Biz dünyanın en büyük alışveriş zinciriyiz. Burada halkın üzerine düşen önemli görev, tedarik zincirindeki hangi halkaya baskı yapması gerektiğini iyi teşhis etmesidir." Örneğin McDonald's, Home Depot ve Tiffany gibi büyük firmalara baskı yapmak, et ambalajcılarına, ağaç kesme şirketlerine ya da altın madencilerine baskı yapmaktan çok daha çabuk sonuç vermektedir. Bazı okuyucular şirketlerin çevreye zarar veren uygulamaları ile ilgili en büyük sorumluluğu halkın üzerine attığım için hayal kırıklığına uğramış ya da kızmış olabilirler. Oysa ben temiz çevre uygulamalarından kaynaklanan ek masrafları gerekli buluyor ve halka atfediyorum. Bu düşüncelerim yüzünden şirketlerin kendileri için karlı olup olmadığını sorgulamadan yerine getirmeleri gereken erdemli prensipleri dikkate almıyormuşum gibi görünebilirim. Aksine ben bu prensipleri tüm insanlık tarihinde tanımayı tercih ederim. İnsanların aile bağları veya klan bağlantıları olmadan da diğer bireylerle bir arada bulunduğu, ahlaki prensiplerin uygulanmasının gerekli olduğu ortamlarda hükümet düzenlemelerinin kat'i olarak artmasını tercih ederim. Doğru davranışın ortaya çıkması için ahlaki prensiplerin talep edilmesi gerekli bir ilk adımdır. Ancak tek başına yeterli değildir. Bunu aklınızdan çıkarmayınız. Bana göre büyük şirketlerin tutumları üzerinde halkın sorumluluğu oldukça güçlüdür ve umut vericidir. Kesinlikle hayal kırıklığı yaratmaz. Benim burada dikkat çekmek istediğim kim doğru, kim yanlış, kim davranışlarıyla hayranlık uyandırıyor, kim bencillik yapıyor, kim iyi çocuk, kim kötü çocuk şeklinde ahlaki açıdan dar kalıplı soruların cevapları değildir. Benim burada çıkardığım sonuç bir kehanetten ibarettir ve bu kehanetin temeli de geçmişte gördüklerime dayanmaktadır. Halk farklı bir davranış beklediğinde ve talep ettiğinde şirketler her zaman tutumlarını değiştirmişlerdir. Halk istediği davranışı gördüğünde şirketleri ödüllendirmiş, ancak istemediği bir davranışla karşılaştığında da şirketlerin iş yapmasını çok zorlaştırmıştır. Benim kanaatim gelecekte tıpkı geçmişte olduğu gibi halkın tutumunu değiştirmesi, iş dünyasının çevre uygulamalarında değişiklik yapması için kesinlikle mecburidir. 55. ayrımın sonu. Sayfa 588.